رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde la ilahe illallah'ın bir şartı olan as-sıdk ve yakin, yani la ilahe illallah söylerken yakin üzere söylemek, doğru bir şekilde söylemek, ihlas üzere olmak, o şartı işlemiştik. Bugünkü inşallah işleyeceğimiz beşinci şartı da la ilahe illallah'ın beşinci şartı şek ve şüphenin olmaması ve yakinin oluşması. La ilahe illallah sözüne karşı Allah'tan başka ilah olmadığı bu inançta şek ve şüphenin olmaması ve bu inancın, bu imanın yakin üzere olması gerekli olduğu. Bunun tam tersi insanın şüphe içerisinde olmasıdır. Yakin üzere olmamasıdır. İmanda şüphe imanı ne yapar? İptal eder, yok eder. İmanda yakin olmazsa o iman sahih olmaz. Yakin demek, sanki gözüyle görüyormuş gibi, direkt müşahede ediyormuş gibi, hiç şüphe etmeden, tereddüt etmeden, kalben azmederek inanmak demektir. Tarifini yaparken Cüneyd el-Bagdadi diyor ki, هُوَ اِسْتِقْرَارُ الْعِلْمِ الَّذ۪ي لَا يَتَقَلَّبُ لَا يَنْقَلْبُ وَلَا يَتَغَيَّرْ فِي الْقَلْبِ. Kalpte ilmin istikrar bulması, hiç değişmeden, kalpte istikrar bulması demektir. İlim kalbine geliyor, kalpte yerleşiyor, kök salıyor ve kesinlikle o kalbi şey yapmıyor, bırakmıyor. İyice kökleşmiş oluyor, sağlam kalmış oluyor. Zunnun diyor ki onun tarifinde yakin, huve nazaru ilallahi fi kulli şey. Her olayda, her şeyde Allah'a bakmak, Allah'ı görmek. Yani bu olan olaylarda, kainattaki olan bütün olaylarda, kaderi olan bütün olaylarda, kevni olan, şer'i olan her şeyde, bütün her şeyin arkasında bir Allah'ın, bir yüce yaratıcının var olduğunu bilmek. Başına musibet geldiği zaman, hastalık geldiği zaman, sana nimet geldiği zaman, hidayet bulduğun zaman, rızık geldiği zaman, ne oluyorsa, ne bitiyorsa, bunun arkasında yüce Allah var. Onu görmektir, onu bilmektir Celle Celaluhu. Ve rucu ileyhi fi kulli emr. Her şeyde de yüce Allah'a yönelmek, yüce Allah'a rücu etmek. Her şeyinde bir şey yapmak istiyorsun, Allah'a yöneliyorsun. Allah'ın emri, bu konudaki emri nedir? Allah Teala neyden razıdır? Neyi yasaklıyor? Ve her noktada başına bir musibet gelmiş, direkt Allah'a yönelir. Ya Rabbi bu musibetimi gider. Ya Rabbi beni bu sıkıntından kurtar. Kafası karışmış bir meselede hemen Allah'a rücu eder. Ya Rabbi hidayet veren sensin. Bana hidayet ver. Direkt Allah'a rücu eder. وَالْاِسْتِعَانَةَ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ. Ve her hal üzere Allah'tan yardım istemek. Her hal üzere Allah'tan yardım istemek. Bu şekilde tarif etmiş zünnum. Yani her işte Allah'ı görmek, her işin akabinde Allah-u Teala'nın var olduğunu görmek, her işte Allah'a rücu etmek, ona yönelmek, ne emrediyor, neyi buyuruyor, neyden razı ve her noktada da Allah'tan yardım istemek. Ve İbn-i Kayyim rahimahullah bu yakin meselesini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, yani ya Rabbi sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz. Fatiha'daki o ayeti tefsir ederken yakini de ona bağlıyor. Onun menzilelerinden bir menziledir, mertebelerinden bir mertebedir. Yani direkt oraya taalluk ediyor. Hatta bir kıssa vardı. Müfessirlerden birisi bir tefsir yazıyor. Tabi eskiden şimdiki gibi matbaa yok. O tefsirler, o kitaplar eskiden yazılırken elleriyle yazanlardı. Ve başkasına verileceği zaman ve hatta çoğaltılacağı zaman Ya birileri oturur, yani ya kendisiyle oturur, onu neskeder yazar. Ya da yazıcılar var, nasihler deniyor. Günümüzün matbaaları yani ama ferdi olarak, işçi gibi ne yapıyor? Bir kitabı bir cildi veya beş cildi veya on ciltlik o kitapları ne yapıyor? Başka bir nüshaya naklediyor. Tabii bu Allah bilir 3 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene de sürebilir yani. O kitabın şeyine göre, kalınlığına göre, az olup çok olmasına göre. İşte bir alim bir tefsir yazıyor ve o tefsiri neshetmek istiyor, çoğaltmak istiyor. Fakat masraflı olan şeyler günümüzdeki gibi değil. Bunun masrafları var. Misal veriyorum, sadece 10 tane nuska yapacak olsa Allah bile belki her bir nuska için 3.000, 5.000 belki 10.000 lira belki verecek de. Ciddi paralar gerekiyor. Bu noktada da paraya ihtiyacı var. Parası yok. O tefsir zayi olmasın diye neshetmek istiyor, çoğaltmak istiyor Müslümanlar. Faydalı, yani Müslümanlara faydalı olsun diye. Derken ona diyorlar ki falan kişi var. Zengin birisi, çok hayır sahibi birisi. İlme de düşkün, sen onun yanına gidersen Allah'ın izniyle o neshetleri çoğaltır. Ya da sana para verir, yardımcı olur, olur. O da tamam diyor ve yola koyuluyor, sonra gemiye biniyor. Gemi işte bir yere uğruyor, oradan da bir yolcu alıyor. Çok salih bir zat. Tabii yolda da geliyorlar bu alimle, işte tanışıyorlar. Biraz konuşurken diyor, sen misin falan alim? Evet diyor. Ne oldu diyor, o falan tefsir yazıyordun diye haber almıştık. Evet diyor, bitirdim diyor. İşte falan adama gidiyorum, bana biraz yardımcı olsun, maddi yönden destek versin. Diye falan adama gidiyorum diyor. O da diyor ki, sana zahmet diyor, sen müfessirsin. Bu Fatiha suresinin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ayetini bana tefsir eder misin? Tamam diyor. Uzun uzun tefsirini yapıyor. Tefsirini bitirdikten sonra tamam Allah razı olsun diyor. Ama müfessir anlıyor ki aslında ona bir şey hatırlatmak istiyor. Allah razı olsun diyor, sen bana çok iyi bir şey hatırlattın diyor. Ve gemiciye diyor ki, sen beni hemen geri döndür diyor. Hani masrafını ise ödeyim, sen beni geri döndür, ben gitmeyeceğim diyor. Ve geri dönüyor, evinde oturuyor. 3 gün aradan geçtikten sonra ona bir adam geliyor. Diyor ki, beni falan zengin gönderdi diyor. Senin yanına duymuş ki senin tefsirin var. O tefsir bitti mi, bitmedi mi çok yani iştiyakla, merakla bekliyor. Eğer bitmişse direkt o tefsiri ver, onun nüshalarını çoğaltacağım. 4 gözle bekliyor senin tefsirini diyor. O da diyor, yani Allah'a hamd ediyor, şükrediyor. Ve tabii o salih zat aslında hani o kadar tefsir de iştigal etmiş. Ama insan hali yani beşer hali bazı şeylerde yani gaflette olabiliyor insan. Yani bu yakin meselesinde hani Rezzak olan Allah-u Teala, Rezzak olanın Allah-u Teala olduğunu, olduğu konusunda Allah'a karşı yakin içerisinde olma. Yardımcı olanın El-Mu'in olan ya da El-Nasir olan, yani yardım eden, destek veren, zafere ulaştıranın Allah-u Teala olduğunu, işte El-Rezzak olan rızık verenin Allah-u Teala olduğunu, El-Tevvâb, mesela tövbeleri kabul eden, Yüce Allah'ın olduğunu, kişi ne kadar kusur yaparsa, günah işlerse, Allah-u Teala yöneldiği zaman ve içten samimi bir kalple Allah'a tövbe ettiği zaman tövbeleri kabul edeceğine dair böyle bir inanç içerisinde olması. El-Muhyi vel-Mumit, Allah-u Teala'nın dirilten ve öldüren olduğunu, yani hayatımız Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Allah-u Teala hayat vermişse o hayatı bitirecek yoktur. Bütün insanlar bir kişiyi öldürmek için toplanmış olsalar Allah-u Teala izin vermedikçe öldüremezler. Mesela Şeyh Hüsam ve Rahimahullah neredeyse bütün dünya küfrü toplanmıştı yani onu bulmak için, onu öldürmek için, onu Amerika'ya takdim etmek ve Amerika onun için çok büyük masraflara girmişti. Ebu Musa Zerkavi Rahimahullah onun için milyonlarca dolar koymuştu başına. Ve tarihte değerli şahsiyetler vardır. Bunların öldürülmesi, bunların tasfiye edilmesi için küfür çok uğraşmıştır. Çok büyük kuvvetler harcamıştır, paralar harcamıştır. Allah-u Teala izin vermediği müddetçe kesinlikle onlara ulaşamazlar. Dolayısıyla muhyi olan, yani dirilten ve mumit olan, öldüren kimdir? Yüce Allah'tır. İşte Allah-u Teala'ya karşı bütün isimlerinde, sıfatlarında, Allah'ın kendi zatında, Allah-u Teala'nın yaratıcı, halık olması, Allah-u Teala'nın yegane tek ilah olması, yani ibadete layık olan, itaat edilmeye layık olan, hakimiyette yegane hüküm koyma yetkisine sahip olan ve bu noktalarda, işte bütün bu imani noktalarda Allah-u Teala'ya şeksiz şüphesiz iman etme, yakın üzere olma, işte bu meselenin içine giriyor. Yani la ilahe illallah'ın bir şartı da her bir Müslüman Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu ve la ilahe illallah'ın gerektirdiği şeyleri, yani onu Allah-u Teala'ya rububiyette birlemek, uluhiyette birlemek, rububiyette bütün bu kainat işlerinde yaratıcı Allah'tır, dirilten Allah'tır, öldüren Allah'tır, rızık veren Allah'tır. Bu kainatın işlerini evirip çeviren tek yegane sadece Allah'tır. Başka mahlukat yoktur. Bu konuda hani Allah'a şirk koşmaması insanları ve hatta melekleri ve buna benzer. Uluhiyette Allah'ı birlemek, o noktada yakın üzere olmak, yani ibadetin sadece, kulluğun sadece Allah'a ait olduğu, ona hiçbir şey ortak koşmaması, ibadeti yani Allah'tan başkasına yapmamak, sadece Allah'a yapmak, isim ve sıfatlarda Allah'ı birlemek ve bu konuda yakın üzere olmak, şeksiz ve şüphesiz, tam yakın üzere olmak nedir? Bu la ilahe illallah'ın şartlarından bir şarttır. Bu konuda bir ayet var. Diyor ki Allah-u Teala müşrikleri, kafirleri bahsederken وَقَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ. Daha önceki peygamberlere iman etmeyen ümmetler, o kafir olan ümmetleri bahsederken onlar resullerine, peygamberlerine dediler ki sizin gönderildiğiniz şeyi biz inkar ediyoruz. Yani bu getirmiş olduğunuz vahiy inkar ediyoruz. وَاِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا اِلَيْهِ مُرِيمٍ. Bizleri davet ettiğiniz şeyler noktasında da şüphe içerisindeyiz. Gerçekten bu Allah tarafından mı, yoksa kendi nefsinizin ortaya attığı şeyler mi? Yoksa hayal ürünü müdür? Yoksa uydurduğunuz şeyler midir? Bu konuda bizim şüphemiz var. Gerçekten Allah tarafından mı, yoksa sizin tarafınızdan mı? قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّنْ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Resuller de o ümmetlere dediler ki siz Allah'a, yaratıcı olan, yani yerleri ve gökleri yaratan o Allah hakkında şüpheye mi giriyorsunuz? Aslında onlar o vahiy konusunda şüpheye girmişlerdi. Ama Resuller onu o şekilde telakki ettiler. Yani o vahiy konusunda şek ve şüpheye girmek, Allah hakkında şek ve şüpheye girmek demektir. Kur'an sağlam mıdır, değil midir diye insan şüphe etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü müdür acaba? Ya da ahiret alemi, cennet acaba var mıdır? Cennet diye bir şeyler bahsediyorlar. Gerçekten var mıdır ya, yoksa? Ya ben bu kadar ibadet ediyorum da ahirete gittiğim zaman bir de bakıyorum ya da öldükten sonra bakıyorum ki hiç dirilme yok. Cennet yok, bir şey yok. Demek ki bütün ibadetlerim haşa boşa geçti gibi. Misal veriyorum böyle şeyler. Yani insan şüpheye girecek olsa ne olur? Aslında Allah hakkında şüpheye girmiş olur. Ve Allah'a inkar etmiş sayılıyor. Çünkü hem Allah'ı hem de Allah-u Teala'nın haber verdiği şeyleri tasdik etmemiz gerekir. Yakinen sanki gözümüzle görülmüş gibi desteklememiz, itikad etmemiz, inanmamız gerekiyor. Hadiste de Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. لَا يَلْقَ اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَكٍ فِيهِمَا. Bu iki şeyle, bu iki cümleyle Allah'la karşılaşan her bir kul, şüpheye girmeden, şek ve şüpheye girmeden, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kabul etmiş, inanmış bir şekilde Allah'la karşılaşırsa اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. İlla ki cennete girecektir. Yani yakın üzere ahirete göç ederse Allah'ın izniyle ne yapacaktır? İnşallah cennete girecektir. Evet, demek ki yakın olması gerekiyor. Bu yakının tabii mertebeleri de vardır. Yani bu inanç meselesinin mertebeleri vardır. Ve biz bu mertebelerde ne yapıyoruz? Değişiyoruz. Misalen inşallah örnekler de getireceğim. Mesela peygamberlerin yakini, inançları yani şeksiz şüphesiz Allah'a iman etmeleri, Allah'ı birlemeleri, Allah-u Teala'nın haber verdiği şeyleri tasdik etmeleriyle bizim tasdik etmemiz arasında fark var. Tıpkı hani iman arasında nasıl fark varsa ehl-i sünnet itikadında iman azalır ve çoğalır. İtaatlerle çoğalır iman, masiyetlerle de azalır. O sebeple hani bazı hadislerde ne geçiyor? İşte cehennemden kalbinde zerre kadar iman olan her kişiyi çıkarın diyor Allah-u Teala. Zerre kadar iman olan. Tabi imanı gerçekleştirmiş, iman üzere ölmüş ama imanı çok zayıf, çok kötü amelleri var, cehennemde epey yanıyor. Kömür şeklinde dönüşmüş, onu cehennemden çıkartıyorlar, sonra hayat nehrine atıyorlar. Orada diriliyor, canlanıyor ve o şekilde cennete giriyor. Bir kısmı da direkt hesapsız cennete girecekler. Yani bunlar arasında fark var. Bu da mümin, bu da mümin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da mümindir. Bu ümmetin en günah olanı da mümindir. Peki bunların imanı bir olur mu? İmkansız. İmanları bir olmaz. Nasıl ki imanda böyle farklılık varsa yakinde de farklılık vardır. Yakinin mertebelerine göre yakinde de farklılık vardır. En yüksek yakin üzere olanlar peygamberlerdir. Peygamberler Allah'a iman ederken sanki direkt gözleriyle görülmüş gibi. Direkt iman ediyorlardı. Sahabe-i kiramın mesela yakini bizim yakınla kıyas edildiği zaman onlar çok yüksek yakın üzereydiler. İnşallah yine misallerde biraz daha iyi anlarız. Ve takvasına göre her bir mümin ne yapar? Derece derece yakini ne yapar? Çoğalır ve hatta azalır. Evet, İbn-i Kayyim Rahimullah bu yakın meselesinde üç çeşit ilim vardır demiştir. Yani bir şeyi böyle itikad etmek, inanmak ve bu konuda yakın sahibi olmanın üç mertebesi vardır. Birincisi ilmul yakin. İlmul yakin yani buna misal vermiş, yakini ilim. Mesela deniyor ki ve hatta bir Müslüman bir kimse, hiç yalan söylemeyen sadık bir kimse diyor ki yanında güzel kaliteli bir bal var diyor. Böyle bir haberi verdiği zaman o sadık Müslümanı direkt tasdik ediyoruz. Diyoruz ki bu adam hiç hayatında yalan söylememiş olan bir kişi. Takvalı. Ve zaten balla da iştigal ediyor. Yani yanında bal var dediği zaman bunu yani yalan olma şeyi yok yani takriben. Burada takriben şeksiz şüphesiz ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Evet diyoruz yanında bal var. Buna ilmul yakin denir. Yakini olarak yani ilim edinmek, işte bilmek. Bunun bir üst mertebesi var. Tabii biz balı görmemişiz. Haber vermiş ve biz tasdik etmişiz. Bir de balı getiriyor, bize gösteriyor. Balı görünce ne oldu? Bizim inancımız biraz daha ne oldu? Yani çoğalmış oldu, büyümüş oldu. Çünkü bal gözümüzün önünde. Buna ne denir? Aynen yakin. Aynıyla, göz ile görüyoruz. Artık yani şek şüphe olmaz bu konuda. Bir de tabii ufaktan da belki biraz bir şey de olabilir. Ya bu bal acaba bal mıdır yoksa başka bir şey midir? Bala benzeyen bir madde midir acaba? Bir de buyur bir tadına bak. Çok güzel bir baldır mesela dedi. Ve onun tadına da baktığımız zaman bizde ne hasıl oldu? Hakkan yakin. Artık hiç kesinlikle şeksiz, şüphesiz inanıyoruz ki işte bu baldır onun yanındadır. İşte o şekilde de mertebe mertebe ne oluyor? İmanımız konusunda, yakinimiz konusunda yani mertebelerimiz yükselebiliyor. Mesela ihsan makamı vardır. Hani Aleyhisselatü Vesselam, iman, İslam, İslam, iman, bir de ihsan diye mertebeler sayarken ihsanı son olarak sayıyor. Sordukları zaman nedir? İşte en ta'budallaha ke'enneke tarah fe innem tekun tarah fe innehu yara. Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Sanki direkt Allah-u Teala karşında duruyor. Onu direkt görüyorsun. Onunla konuşuyorsun. Namaz kılarken, ona itaat ederken, oruç tutarken, Kur'an okurken, zikir yaparken, dua ederken vesaire cihad ederken bütün amellerinde direkt Allah-u Teala karşındadır. Onunla konuşuyorsun. Onunla muamele yapıyorsun diye böyle bir imana sahip olmandır. İşte buna da ne deniyor? İhsan deniyor. İhsan çok yüksek bir mertebedir. Rabbim bizlere de nasip etsin. Yani bu çok büyük bir mertebe, bu mertebeye ulaşan bir kimse artık Allah'a isyan edemez. Direkt Allah'la konuşuyor, onunla irtibat içerisinde. Adamı zindana aslında hiç kimseyle görüştürmesinler. Öbür cahiller gibi kafayı yemez yani. İsyan etmez. Çünkü zindanda da olsa Allah'la halvet içerisindedir. Allah'la iştigal ediyor, yani ibadet ediyor, onu zikrediyor. Onunla konuşuyor. Onunla görüşüyor Celle Celaluhu'yla. Başına musibetler gelse direkt Allah tarafından gelmiş. Umursamıyor artık musibetleri. Maddiyatı çok kötü gitmiş, iflas etmiş. Bir azası kopmuş, hastalanmış. Bu konularda şükür dilinden hiç eksik olmuyor, sabrediyor, teslim oluyor. Niye? Çünkü bu mertebelere ulaşmış. Yakin mertebesi olmuş, ihsan mertebesi olmuş. İşte demek ki kişiden kişiye nedir? Fark ediyor, değişiyor. Peygamberlere baktığımız zaman mesela Adem Aleyhisselam Allah-u Teala'ya isyan edince Allah'ın yasaklamış olduğu ağaçtan yedikten sonra yanlış yaptığını hemen anlıyor. Özellikle avreti açılır açılmaz. O anda bir gaflet geliyor. Allah'a karşı ne yapıyor? İsyan etmiş oluyor o ağaçtan yemesiyle. Ve avreti açılır açılmaz hemen hatırlıyor. Eyvah diyor. Ben günah işledim, ben isyan ettim. Ben Allah'ın emrine muhalefet ettim. Ve bunu da, şunu da çok iyi biliyor ki o inanmış olduğu Allah tevvab olan Allah'tır. Tövbeleri kabul eden, affeden, bağışlayan, kusurlara karşı hemen ceza veren bir Allah değildir, el-Halim'dir. Halim demek hemen cezalandıran değil. Mühlet verir, affeder, belki tövbe eder, belki rücu eder. Halim olan bir Allah, gafur olan bir Allah, tevvab olan bir Allah, Rahman olan bir Allah olduğunu çok iyi bilince ne yaptı? Hemen Allah'a yöneldi. Allah-u Teala'nın öğretmiş olduğu isimlerle, sıfatlarla Allah'a yönelip dua ediyor. Tövbe ediyor, bağışlama diliyor. Allah-u Teala da o samimi tövbesine karşı ne yapıyor? Onun tövbesini kabul buyuruyor. Mesela Yunus Aleyhisselam, Yunus İbn-i Metta, kavmini terk edip işte hani Allah'a danışmadan direkt böyle kavmine kızarak kavmini terk etmesi sebebiyle Allah ona Celle Celaluhu bir musibet gönderiyor. Meseleyi iyi anlaması için denizde işte gemiden atılıyor. Yoksa gemi batacak, kura çekiliyor, ona çıkıyor. İşte gemiden kayıktan atılırken suya düşüyor ve bir balık onu yutuyor. Tabii hem denizin karanlığı var, hem gece karanlığı var, hem balığın karnında üç karanlık içerisinde, yani tam kapkaranlık bir yerde. Ve kurtaracak olan sadece Allah'tır Celle Celaluhu. Böyle bir yerde kim insanı kurtarabilir ki Allah'tan başka? Denize düşmüş, hiç kimse yok etrafında. Ve onu bir balık yutmuş, karnına girmiş ve balık denizde yüzüyor. Allah'tan başkası kurtaramaz. Tabii o zulümatlar içerisinde, Allah-u Teala onu bahsederken o karanlıklar içerisinde Rabbul Alemine yöneliyor. Ve direkt La ilahe illa ent diyor. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ibadet edilecek, itaat edilecek, kulluk yapılacak, yardım istenecek, hakimiyet sahibi, her şeye kadir olan. Aslında bu La ilahe illallah dediğimiz zaman, Allah dediğimiz zaman bütün güzel isimler aslında onun içerisindedir. Yaratan, rızık veren, kainatı evirip çeviren, öldüren, dirilten, günahları işte affeden, ayıpları örten vesaire bütün bu sıfatlara haizdir Celle Celaluhu, galip olan. İşte La ilahe illa ent, senden başka ilah yoktur. Sübhaneke, sen münezzehsin. Bütün ayıplardan, bütün kusurlardan, bütün kötü şeylerden sen münezzehsin ya Rabbi. Bizler ayıplarla doluyuz, günahlarla doluyuz. Biz eksiyiz, kusurumuz çok ama sen paksın, yücesin, mükemmelsin. Sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Ben zalimlerdenim. Ben itiraf ediyorum ki hata yaptım, günah işledim. Burada itiraf vardır. Allah-u Teala'nın azametini, yani Allah'a olan imanını ne yapıyor? Dile getiriyor. Onu Allah'a vesile ediniyor. Allah-u Teala'nın her şeyden, bütün eksikliklerden münezzeh olduğunu, Allah'a olan imanının tam kamil olduğunu ne yapıyor? Beyan ediyor. Hatalı olduğunu, günahkar olduğunu da ne yapıyor? İtiraf ediyor. Ve dua ettikten sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Bunun hatırına, bu yakini, bu imanı hatırına bu sağlam hatırını Allah Teala onu oradan kurtarıyor. Bu başlı başına büyük bir mucizedir. Yani yoksa imkansız bir şey. Yani birisi denize düşsün, sonra balina onu yutsun, ondan sonra kurtulsun. İmkansız bir şey. Ama Rabbul Alemin yanında bu Rabbul Alemin her şeye kadirdir. Onu ne yapmıştır? Kurtarmıştır. Eyyub Aleyhisselam uzun seneler hastalık çektikten sonra imanıyla, yakiniyle Allah'a yöneldi. Ve ya Rabbi artık hastalık bana çok eziyet etmeye başladı. Yani artık tahammül sınırım son noktasına kadar geldi. Çünkü basit değil. Uzun seneler hasta kalmış, uzun seneler çileler çekmiş. Doğru düz iş yapamıyor, ailesine bakamıyor. Davetini yapamıyor, ibadetini yapamıyor. Yani hastalık gerçekten çok zor bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Yani ciddi hastalıklara yakalanlar bilirler yani. Ya da en basitinden yani bazı geceler mesela hastalığımız veya bir ağrımız şiddetlendiği zaman uyuyamıyoruz. İbadet de edemeyiz, namaz da kılamayız, uyuyamayız, dinlenemeyiz. Yani dünya bize zehir oluyor, basit değil. Senelerce o hastalığı, o sıkıntıları çekmiş olan Eyyub Aleyhisselam yakiniyle Allah'a yöneldiği zaman Allah duasını kabul ediyor ve bir anda ona şifayı ne yapıyor, indiriyor. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını alıp Firavun'un zulmünden kaçarken, giderken Filistin taraflarına haber alıyorlar ki işte Firavun askerlerini almış ve peşlerine düşmüş. Yetiştiği zaman, yakaladığı zaman tıpkı şu Nusayriler gibi var ya hani hiçbir Müslümana, bir mücahide ulaştıkları zaman kadın, çoluk, çocuk yani hiç demeden nasıl kesip biçiyorlarsa, öldürüyorlarsa gaddar bir şekilde, zalim bir şekilde İsrailoğulları da çok iyi biliyorlar Firavun ve askerleri. Aynen Beşar Esad'ın askerleri gibi. Yani hiç kimseyi bırakmayacaklar, hepimizi katledecekler. Haberlerini alıyorlar, korku içerisindeler, en son işte Kızıldeniz'e kadar geliyorlar. Tabi deniz önlerinde, karşıya geçecekler deniz var. Koca bir millet karşıya geçmeleri, kadınlı, çoluk çocuklu, yaşlıları var, aciz olanları var, hasta olanları var. Bir de bakıyorlar ki Firavun o askerleri arkada büyük bir karartı, büyük bir ordu geliyor. Eyvah diyorlar. Tamam artık yani buraya kadardı. Orada birçoğu tamam diyor artık buraya kadardı demek ki burada katledileceğiz. Ve dediler ki inna le mudrakun. Muhakkak ki bize yetiştiler. Yani bizim işimiz bitti artık. Buraya kadardı, önümüzde deniz, arkamızda Firavun. Kurtuluş nereye? Başka bir kurtuluş yolu yok ki. Fakat Musa Aleyhisselam öyle bir iman, öyle bir yakın üzere ki tabi ona bildirilmemiş denize geldiğin zaman senin önde yol açılacak, rahatça geçeceksin. Yok. Bütün peygamberler vahiy yani her şeyde hemen gayb bildirilmiyordu. Musa Aleyhisselam denizle karşı karşıya gelince arkada Firavun askerleriyle önünde deniz, Allah'a olan imanı, Allah'a olan yakini yüksek mertebede. Musa Aleyhisselam hemen ümitsizliğe girmedi. Evet, değerli kardeşler, buraya kadardı. Artık teşehhüd kelimesini söyleyin. Allah'a çokça tövbe edin, öldürülüyoruz, gidiyoruz, bitti artık. Demedi. Allah'a olan inancı son mertebeye kadar yani var. Allah yardım edecektir kullarına, kesinlikle zayıf etmeyecektir. Allah çünkü vekildir, kefildir, nasirdir. O isim ve sıfatları çok iyi biliyor. Ne dedi Musa Aleyhisselam? Kelle inne ma'ya rabbi seyehdin. Kesinlikle sizin gördüğünüz gibi, sizin zannettiğiniz gibidir. Allah benimle beraberdir ve Allah bana yol gösterecektir. Bana hidayet verecektir. Bir çıkış kapısı kesinlikle verecektir. فَوْحَا اِلَيْهِ رَبُّ اَنِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرْ اَنِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحَرْ. Ve Allah diyor ona vahyetti. Asanı denize vur. O anda Allah-u Teala vahyetti. Hemen asasını denize vurunca فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعَظِيمِ. O denize vurduğu zaman deniz açıldı ve her bir tarafı sanki yüksek bir dağ gibi açıldı. Oradan 12 tane yol açıldı. İsrailoğullarının karşıya geçmeleri için. Ve o mucizeyle karşılaştılar ve ne yaptılar? Karşı tarafa geçtiler. Geçtikten sonra Firavun ve askerleri onları takip ettiler. Tabi az bir asker kalmıştı geriye. Bir kısmı yani büyük bir kısmı girerken, o yollara girerken Allah-u Teala denizini yaptı, üstlerine kapattı ve o şekilde helak etti. az bir kısmını da sağlam bıraktığı askerlerden ta ki geri dönsünler ve haber versinler. Bu olan olayları. İşte orada Musa Aleyhisselam'ın yakini, Allah'a olan yakin inancı. Yani Allah beni zayi etmez. Allah beni bırakmaz. İşte bu böyle bir yakin bizde olduğu zaman misal veriyorum. Maddi elden çok kötü bir duruma mı düştük? Bileceğiz ki Rezzak olan Allah'tır. Her şeye kadir olan Allah'tır. Ona yöneleceğiz, ondan isteyeceğiz. İşimiz Allah'ın izniyle düzelecek. Başımıza bir musibet geldi. İnsanlar aciz kalıyorlar. Beşer aciz kalıyor. Allah'a yöneleceğiz, dua edeceğiz. Bileceğiz ki Allah Teala'nın yanında her şey çok basittir. Kul feyekun, yani kul dediğim bir şey hemen oluverir. Cihatta mesela çok sıkıştı mücahit. Çok kötü bir duruma düştü. Allah'a yönelecek, Allah'ın vaadini ne yapacak? Unutmayacak. Samimi bir şekilde Allah'a yöneldiği zaman Allah o kulunu kesinlikle zayi etmez. Evet, bu şekilde yani her bir peygamberin aslında hayatında bu tablolar vardır. Yüksek bir yakın üzereydiler. Yani Allah'a olan imanlarında. Sahabe-i kirama baktığımız zaman onlar da bu şekilde yetiştiler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesinde yetiştiler, onun medresesinde yetiştiler. Resulullah aleyhisselatü vesselam son derece yakın üzereydi. Sahabe-i kiramı da o şekilde yetiştirdi. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam'a en yakın olan zat Ebu Bekir'di radıyallahu anh. Ebu Bekir neyle biliniyor? As-Sıddîk. Yani doğru olan, tasdik eden, şeksiz ve şüphesiz Allah'a iman eden. İmanını ispatlamıştır Ebu Bekir radıyallahu anh. Özellikle de Miraç meselesi olduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor herkesin bir tereddüdü oldu diyor. Fakat Ebu Bekir müstesna diyor. Kendisine gidip söyledikleri zaman senin arkadaşın şimdi neler saçmalıyor biliyor musun? Ya bu kadar da olmaz. Bir gecede işte ta Mekke'den Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya Filistin'e kadar gitmiş. Bir aylık iki aylık mesafe. Oradan işte yedi göğün üzerine çıkmış, Allah-u Teala ile görüşmüş. Aynı gece sabah olmadan, fecir olmadan geri dönmüş. Ta yatağına kadar. Bu kadar da olmaz işte senin arkadaşın bu böyle saçmalamaya başladı diye. Hazreti Ebubekir'e geldikleri zaman Hazreti Ebubekir ne demişti? Gerçekten Resulullah mı söylüyor bu sözleri? O mu böyle bir şeye haber verdi? Evet deyince vallahi iman ediyorum yani ne diyorsa şeksiz ve şüphesiz ben yakini olarak iman ediyorum diye o şekilde imanını beyan etmişti. Ebu Bekir radıyallahu anh'u imanı konusunda yakın üzereydi yani tereddüt etmeden. O sebeple aleyhissalatü vesselam diyor Ebu Bekir'in imanı diyor ümmetin imanıyla tartıldı. Onun imanı ağır bastı diyor. Düşünün Ebu Bekir radıyallahu anh'un imanı İslam ümmetinin Müslümanların imanıyla yani tartıldı bu ümmetle. Onun imanı ağır bastı. Hadisin devamında diyor Ömer İbn-i Hattab'ın yani Hazreti Ömer'in imanı diyor bu ümmetin imanıyla tartıldı. Onun da imanı ağır bastı diyor. Sonra diyor Osman'ın imanı bu ümmetin imanıyla tartıldı. Fakat ümmetin imanı daha ağır bastı. Ama kardeşinize, arkadaşınıza karşı hüsnü zanda bulunun diyor aleyhisselatü vesselam. Yani onun imanı eksiktir şu bu değil haşa. Ama o kadar o dereceye ulaşmamış yani o kadar bir ağırlığı yok. Normalde bizim imanlarımız tartılacak ahirette. Amellerimiz tartılacak. Hani sevaplarımız, günahlarımız tartılırken biz kendimizle, imanımızla, her şeyimizle bizler de tartılacağız. Bir kefede olacağız, günahlarımız bir kefede. Ya biz ağır basacağız ya da o günah kefesi ağır basacak. Mesela Abdullah bin Mesud bir ağaca tırmanıyor. Biliyorsunuz Abdullah bin Mesud radıyallahu anh çok zayıf cüsseli bir sahabeydi. Kısa boylu, çok zayıf cüsseli bir sahabe. Ağaca çıkmıştı. Onun ince olan ayaklarını, bacaklarını görünce sahabe-i kiram güldüler. İncecik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Abdullah'ın ayakları için mi güldünüz diyor. Evet ya Resulullah deyince vallahi diyor onun bir ayağı diyor Uhud dağından daha ağırdır diyor Allah'ın katında. Onun bir ayağı Uhud dağından çok daha ağırdır. Başka bu hadislerde de diyor o kıyamet gününde diyor çok şişman iri yapılı bir adam getirilir diyor. Mizana konur diyor Allah'ın yanında bir sivrisinek kanadı kadar ağırlığı yoktur diyor. Hiçbir değeri yok, hiçbir ağırlığı yok. Ama Abdullah bin Mesud'un bir ayağı Uhud dağı kadar ne yapıyor? Ağır basıyor. Hazreti Ömer mesela, Amr ibn-i As ondan yardım istiyor Mısır'da savaşırken. Çok yani uzun sürüyor savaş, tabi zor dönemler geçiriyorlar. Bir türlü fethedemiyorlar, yardım istiyor, 4 tane sahabe gönderiyor. Hazreti Ömer. Ve ona mektup yazarken de o 4000 kişi istemiş, Hazreti Ömer ona 4 kişi gönderiyor. Diyor ki ben sana 4 kişi gönderdim, her bir kişi 1000 kişiye mukabildir diyor. Allah'tan yardım isteyerek düşmana karşı savaşın diyor. Ve bu 4 kişiyi diyor safların önüne koyun diyor. Ve selam diyor, mektubu kapatıyor. Düşünün yani 1000 kişiye karşı 1 kişi. Yani 1 kişi 1000 kişi yapıyor. Bu neye göre? Bu onun imanına göre, yakınına göre, Allah'a karşı olan itimadı, salih ameline göre ne yapıyor? Değişiyor. İşte o Ebu Bekir radıyallahu anh'u yakini gerçekleştirmiş olan bir sahabe, infak konusunda bunu çok güzel ne yapıyor? Sergiliyor. Tebuk seferinde çok yardıma ihtiyaç duyuyor, infak isteniyor. Aleyhisselatü vesselam infaka teşvik ederken Hazreti Ömer diyor ki bugün Ebu Bekir'i geçeceğim diyor. Amel konusunda malının yarısını getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam soruyor, ne getirdin ya Ömer diyor. Malımın yarısını getirdim ya Resulullah diyor. Kendi kendine diyor, tamam bugün ben Ebu Bekir'i geçeceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir mal getiriyor, koyuyor. Ya Ebu Bekir sen ne getirdin diyor. Malımın hepsini getirdim ya Resulullah diyor. Peki ailene ne bıraktın ya Ebu Bekir diyor. Ya savaşa gidecek, ailesi var. Kadın, çoluk, çocuk. Yani bu basit bir şey değil. Onlara Allah ve Resulü bıraktım ya Resulullah diyor. Yani Allah'a olan itimadı öyle mertebede ki Rezzak olan Allah'tır. Allah onları zayi etmez. Ben cihada gidiyorsam, salih bir amele gidiyorsam, ben infak ediyorsam Allah Celle Celaluhu zayi etmeyecektir. Ve mâ nefasa mâlu min sadaka diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sadakadan dolayı mal eksilmez. Bunu çok iyi biliyor. Bizim gibi değil, biz tereddüt ederiz. Ya vereyim mi, vermeyeyim mi, ya şimdi versen bu çok olur, ya bunu biraz azaltayım. Neyse yarın vereyim, öbür gün vereyim. Elimiz titriyor belki biz infak ederken. Ama sahabe-i kiram mesela hasreten Hazreti Ebubekir bu noktada böyle değil. Ya da mesela yalanha işkence gördüğü zaman düşünün, en son bacaklarını bağladılar. Her birini bir deveye bağladılar, ikiye bölecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanından geçtiği zaman Yasir ailesinin yanında, işte Sümeyye validemiz işkence görmüş, öldürülecek. Kocası Yasir işkence altında öldürülecek yani neredeyse. Oğullara Ammar işkence altında. Resulullah aleyhisselatü vesselam bir şey yapamıyor. Onlara ne demişti? Sabran ya ale Yasir fe inne mev'idekumul cennet. Sabredin ey Yasir ailesi, sizin varacağınız yer cennettir dediği zaman Sümeyye radıyallahu anha rahimahullah ne demişti? Vallahi sanki cenneti gözümün önünde görüyorum ya Resulullah demişti. Öldürülmek üzeredir. Öyle bir sabırla, öyle bir sebatla, hiç taviz vermeden o işkencelere ne yaptı? Göğüs gerdi ve hayatını şehadetle kapattı. İlk birinci şehidedir. Bir kadın yani basit bir şey değil. Düşünün nasıl bir yakın oluşmuş ki tereddüt geçirmiyor. Tamam yani ruhsatı var, istese Resulullah'a haşa küfredebilir. Ruhsatı kullanabilir ama ruhsatı kullanmıyor. Nasıl bir yakın var ki cenneti sanki gözüyle görüyormuş gibi. Enes ibn-i Nadir diyor ki ya Resulullah diyor, ben Bedir Savaşı'na katılamadım. Ama inşallah gelecek savaşta diyor, olduğu zaman Allah sana gösterecektir benim nasıl neler yapacağımı müşriklere. Diyor ve gerçekten de sadık duruyor. Uhud Savaşı olduğu zaman savaşa katılıyor. Sahabe-i kiram Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından dağılırken, hani okçular muhalefet ediyor, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem çok zor durumlara düşüyor. Epey sahabe şehit düşüyorlar, yaranlar oluyor. Haber yayılıyor işte Muhammed öldürüldü diye Aleyhisselatü Vesselam. O işte ortalığın karıştığı bir dönemde Enes ibn-i Nadir, vallahi Uhud tarafından cennet kokusu geliyor. Düşmana karşı saldırılarda bulunuyor. Öyle çetin savaşıyor ki şehit düştükten sonra düşünün hiç kimse tanıyamıyor. O kadar parçalanmış, o kadar değişmiş ki sureti. Kız kardeşi sadece parmaklarından tanıyor. Ve vücudunu sayıyorlar, 80'den fazla yara var. Vücudu adeta parçalanmış. Demek ki öyle bir sebat göstermiş ki sürekli vurmuşlar, yıkılmamış. Vurmuşlar, yıkılmamış. 80'in üzerinde diyor sahabe, ya işte kılıç kesmesi, ya ok saplantısı, ya da işte mızrak şeyi, böyle yaralarla vücudu delik deşik olmuş, sureti tanımayacak bir hale gelmiş, parmaklarından kız kardeşi tanımış. Onu o hale getiren neydi? Yani o sahabe-i kiramın, ya da mesela işte bazı seferlerde sahabe-i kiramın cihat seferlerine, Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah döneminde mesela çıkmaları, bir ay boyunca aç kalmaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir çuva hurma veriyor, 300 kişi, Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah çok az dağıtıyor hurmayı. Çünkü başka bir şey yok, yiyecek başka bir şey yok. Hatta öyle bir vakit oluyor ki artık, yani fazla dağıtamıyor, birer birer dağıtıyor. Her bir askere bir hurma. Ve diyor ki bununla idare edeceksin, bir gün boyunca başka bir şey ben sana bir şey veremem diyor. Sahabe-i kiram yaprak falan yemeye başlıyorlar, ağaç yaprakları. Ve bir hurmayla sadece yetinmek zorunda kalıyorlar. Bir ay boyunca orada sabrediyorlar, kervanı bekliyorlar, müşriklerin gelecek olan kervanına basacaklar. Ta ki Allah-u Teala onları bir balina gönderene kadar o balinadan en son besleniyorlar. Yani o meşakkatlere katlanmaları, bir hurmayla mesela sabretmeleri, cihadı bırakmamaları, o ameli bırakmamaları, bu İslam'da böyle sebat göstermeleri neyi gösteriyordu? Onların yakinini gösteriyordu. İşte bu şekilde her bir kişide de yakın derecesi ne yapar? Azalır ve çoğalır. Ama en azından La İlahe İllallah'ın bir şartı da şudur. Allah'a karşı yakın içerisinde olmamız lazım. Allah ilahtır, tek olan ilahtır, ondan başka ilah yoktur. İbadete layık olan O'dur. Kulluk edilmeye layık olan O'dur. Hakimiyet sahibi O'dur. Ondan başka bir ilah yoktur diye bu noktada yakın olduğu zaman o kişi kurtulur. Ama içinde şek ve şüphe varsa, ya Allah yoksa haşa, ya cennet yoksa, ya da bu da ilah olabilirse gibi böyle yani bir şüphe olmasa, o zaman onun imanı geçersiz olur. Rabbim bizlere böyle kuvvetli iman versin, kuvvetli yakin versin ve yakin üzere, iman üzere canlarımızı alsın. Amin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين